Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mişkatul Masabih isimli kitabımızdan hadis-i şerifler okuyoruz. Bugün okuyacağımız hadis-i şerifler iman bölümüyle ilgili hadis-i şerifler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından dökülen, ashab-ı kiramdan ve diğer ravilerden rivayet edilerek bize kadar ulaşan ve konusu iman olan hadis-i şeriflerden okuyacağız. Birinci okuyacağımız hadis-i şerif Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ve Cibril hadisi olarak meşhur olan hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramın arasında bulunurken beyaz elbiseler içerisinde bir insan kılığında Cebrail aleyhisselam gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman ve İslam'la ilgili sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sorulara cevaplar verdi. Ashab-ı kiram dinlediler. Daha sonra da bu insan kılığında, yabancı bir insan kılığında gelip soru soranın Cebrail aleyhisselam olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kirama söyledi. Bu hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashab-ı kiramı eğitme usullerinden biri olarak hadis ilmine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ait bilgi ve uygulama kültürüne kaydedildi. Okuyacağımız hadis-i şerif Cibril hadisi diye bilinir. Pek çok konuyu ihtiva eder. İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir, kıyametin vakti ne zamandır, kıyametin işaretleri ne zamandır gibi soruların cevabından oluşuyor. Uzunca hadis-i şerif. Hafız kardeşimiz hadis-i şerifi bölüm bölüm okuyacak. Biz de öğreneceğiz inşallah. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul İman El-Faslul Evvel An Umar ibn el-Khattab radıyallahu anhu قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ ضلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتضاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
عمر بن خطاب رضي الله عنه rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuduk. Ömer bin Hattab bizzat bu hadisi şerifi rivayet eden kişi olarak Cebrail aleyhisselamı insan suretinde olduğu bir pozisyonda görmüş demek ki. Onu da anlamış oluyoruz. Daha sonra Cebrail aleyhisselam bir misafir şahıs olarak bulunduğu o pozisyondan kalkıp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelen kişinin, soru soran kişinin Cebrail aleyhisselam olduğunu haber vermiş. Hadis-i şerifin konularına girmeden önce bunu da özellikle zihnimizde bir kenarda not etmemiz lazım. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde bir misafir gibi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirdiği olmuştur. Bu hadis-i şerif örneğinde bunu görüyoruz. Ki bu hadis-i şerif İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadistir. Dolayısıyla Müslümanlar için Cebrail aleyhisselamın insan suretinde de gelip Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e vahiy getirdiğinde bir sıkıntısı yoktur. Ama umumiyetle de ashab-ı kiramın görmediği şekillerle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirmiştir. Bazı pozisyonlarda ashab-ı kiramdan bize intikal eden bilgilerden anlıyoruz ki sahabiler Cebrail aleyhisselamın vahiy getirmekte olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinden anlamışlar. Onun bir Cebrail aleyhisselamı görmemişler ama Cebrail aleyhisselamın o anda vahiy getirdiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den anlamışlar. Mesela bir defasında sahabeden birisinin dizi üzerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizi vardı. Öyle bir pozisyondayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin ağırlaştığını hissetmiş. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den terler boşalınca anlaşılmış ki vahiy geldi, Cebrail aleyhisselam vahiy getirdi. Her halükarda yani vahiy böyle posta ile gelip imzalanarak teslim edilen bir sistemin adı değil. Tamamı ayrıntılarını sadece Allah-u Teala'nın bildiği bir tarz, bu vahiy indirme tarzı. Melek halinde gelmiştir. İlham halinde olmuştur. Burada olduğu gibi insan suretinde gelmiştir veya başka bir şekilde gelmiştir. Biz hangi şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinden çok onun lisanına güveniyoruz. O Allah böyle dedi diye bize bilgiyi aktardıktan sonra bu hangi yolla gelmiş olursa olsun bizim güvencemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanıdır. Onun nübüvvetidir itimadımız. Dolayısıyla biz onun ağzına bakarız. Onun ayettir dediğini ayet biliriz. Sözümdür dediğini de hadis olarak bilir ve amel ederiz. Demek ki şu anda üzerinde durduğumuz hadis-i şerif Cebrail aleyhisselamın bir insan suretinde gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılıklı konuşmasından oluşuyor. Şimdi bu hadis-i şerifi dinleyelim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir gün oturuyorduk. Bir adam çıka geldi. Üzerinde bembeyaz elbiseler vardı. Saçları da simsiyahtı. Bembeyaz elbise, simsiyah saç, dikkat çekecek bir pozisyon. Adam tanımadıkları birisi olduğu halde üzerinde yolculuk işareti olan birisi değildi. Üstü başı toz topraklı değil, yorgun değil, terlememiş. Kimse de onu tanımıyordu. Geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Dizlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerinin dibine koydu. Ellerini de dizlerinin üstüne koydu. Yani bir talebenin hocanın önünde oturuşu gibi oturdu. Ellerini de dizlerine koydu. Ve dedi ki, ya Muhammed, bana İslam'ı anlat. Birinci sorusu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, İslam, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet etmen ve Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmendir. Yani kelime-i şehadeti söylemiş. Sonra namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse hac etmendir. Birinci sorusu bu. Üzerinde yolculuk eseri bulunmadan gelip, uzaktan gelip diz çökerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna oturup soru soran zaten birinci sorusu İslam nedir sorusuymuş. İslam nedir sorusuna da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir İslam'ın şartları olarak bildiğimiz beş şeyi sayarak cevap vermiş. Bunun üzerine o misafir olarak gelen şahıs doğru söylüyorsun demiş. Doğru söylüyorsun. Öğrenmek için sordu, doğru söylüyorsun diye cevap verdi. Hadisimizi rivayet eden Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki hayret ettik. Adam hem soruyor hem de doğru söylüyorsun diyor. Yani bildiği bir şeyi soruyor demek ki diye anladık bundan. İkinci sorusuna geçmiş o şahıs. قال فأخبرني عن الإيمان. Bana imanı tarif eder misin demiş. İslam'ı sormuş, imanı sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona imanın şartlarını saymış. Allah'a iman etmen, meleklerine iman etmen, kitaplarına iman etmen, peygamberlerine iman etmen, ahiret gününe iman etmen, hayrı ve şerri ile kaderin Allah'tan olduğuna iman etmendir buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin bildiği imanın şartlarını saymış. Bunun üzerine şahıs doğru söylüyorsun demiş. Tekrar soru sormuş. Bana ihsanı anlat demiş. İhsan. Birinci sorusu İslam. İkinci sorusu iman. Üçüncü sorusu ihsan. İhsan nedir demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de cevap olarak buyurmuş ki ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. İhsan demek ki ben görmüyorsam da nasıl olsa o beni görüyor diye Allahu Teala'nın murakabesini, gözetlemesini hissederek ibadet etmektir. Sonra tekrar sormaya devam etmiş. Bana kıyametten haber ver demiş. Kıyametten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap olarak buyurmuş ki kıyamet konusunda sorulan kişi yani ben soran kişiden daha bilgili değilim. Bana öğrenmek için soruyorsun ama ben de senin gibi bir şey bilmiyorum. Bunun üzerine o soruyu soran misafir kılığındaki kişi o zaman bana kıyametin işaretlerinden bahset buyurmuş. İşaretlerinden bahset. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıyametin kendisini bilmiyorum, ne zaman olacağını bilmiyorum, senle benim aramda bir fark yok buyurunca işaretler sorulduğunda işaretlere cevap olarak buyurmuş ki kıyametin işaretleri kadının efendisini doğurmasıdır. Kadının efendisini doğurmak yani bir kadın bir çocuk doğuruyor. Daha sonra o kadın o doğurduğu çocuğun kölesi gibi oluyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanındaki belagat ve üstün edebiyat olan cümlelerinden bir tanesi. Yani evladın, çocukların annelerine köle gibi, cariye gibi muamele yapmaları kıyamet alametidir buyurmuş. Bundan biraz sonra da değineceğimiz gibi göreceğiz ki demek ki gün olur da bir evlat kendisini doğuran anneye ismiyle hitap eder gibi veya bir işçiye hitap eder gibi, bir köleye, cariye hitap eder gibi hitap edebiliyor. Anneyi üzmekte bir sakınca görmüyor, Allah'tan korkmuyorsa bu kıyamet vaktinin yaklaştığını gösteren en belirgin birinci işaretmiş. İkinci işaretten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İkinci işareti ayakkabısız, çıplak, fakir ve koyun çobanlığı yapan insanların bina yapmakta yarıştıklarını görürsün. Gün olur da zamanında ayakkabısı olmayan, doğru dürüst giyecek elbisesi bulunmayan ve koyun çobanlığı yapan insanlar şehire inip bina yaparken yarışmaya kalkarlarsa, senin binan şu kadar, benim binamın değeri şu kadar derlerse, bu da demek ki tıpkı evladın anneye hakaret etmesi gibi kıyamet alametlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanına göre ikinci büyük alamet demek ki. Sonra bu şahıs kalktı gitti. Bir miktar beklemişler oradaki sahabiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a dönerek buyurmuş ki, Ömer, bu soru soran kimdi biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sorusuna da cevaben, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kim olduğunu tanımadık bunun demiş. Buyurmuş ki, o Cebrail'di, size dininizi öğretmek için geldi buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Ebu Hureyre'den bu hadisi şerifin rivayet edilmiş bir tarzı daha var. Bu Ebu Hureyre'nin rivayetinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kıyamet alametlerini sorduğu bölümde şöyle buyuruyor. Şu ayakkabısız, çıplak, dilsiz, sağır insanların krallar olmaya başladığını görürsen, işte bu Allah'ın gizlediği kıyamet vaktinin yaklaştığını gösterir buyurmuş. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayetine göre اِنَّ اللّٰهَ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ diye başlayan Lokman suresindeki 5 gizli şeyle ilgili ayeti celileyi okumuş. Tekrar hadisi şerifimizin muhtevasına dönüyoruz. Burada çok önemli bir konu var. Cebrail aleyhisselam ashab-ı kirama dinlerini öğretmek için geliyor. Din öğretmek için geliyor. Bu öğretmede kullandığı başlıklar neler? İman, İslam, iman, ihsan, kıyamet, bu kadar. 4 başlık kullanıyor. İslam, iman, ihsan ve kıyamet. Kıyamete cevap alamayınca işaretlerinden soruyor. İşaretleriyle beraber 5 sayılık, 5 başlığa bölebiliriz. Dininizi öğretmek için diye yorumlanan bir oturumun 4 başlığı var. Bu 4 başlığın içinde kelime-i şehadet var, namaz var, zekat var, oruç var, hac var. İman başlığında Allah'a iman var, meleklere iman var, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere iman var. Açıldığında 14-15 başlık yapıyor. Ama dininizi öğretmek için geldi, din oturumu yapıldı. Cebrail aleyhisselam, Allah'ın vahiy meleği geldi size dininizi öğretmek için oturdu burada diye yorumlanan bir dersin maddesi bunlar. Bu maddeler üzerinden ders yapmış Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Burada İslam'ın şartlarını biz zaten biliyoruz. İmanın şartlarını biliyoruz. Kıyametle ilgili bu sözleri de çok duyuyoruz. Bizim bu hadisi şerifte birinci bilmemiz gereken mesele şudur. Eğer din öğretilecekse, şu 4 başlıktır din denen şey. akide öğretilecekse, bu dört başlık akidedir. Cebrail aleyhisselam bütünü 3 dakika sürmeyen bir konuşma yapmış. Olsun 5 dakika, olsun 10 dakika. Gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size dininiz öğretildi bu oturumda demiş. Bu gösteriyor ki din uzun uzun felsefelerin adı değildir. Hele akide ciltler dolusu felsefenin adı değildir. Mesela Esma-ül Hüsna'dan filan isim hangi manaya geliyor, hangi burçla buluşuyor gibi felsefe din değildir. Zira bu akideyi öğrenen sahabi din öğrenmiş sayıldılar. Bu öğrendikleriyle Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanlar olarak ahirete gittiler. Herhangi bir sahabi filan Esma-ül Hüsna'dan filan isim hangi burca tekabül ediyor, hayatta neleri yansıtıyor gibi bir açıklama hayatta bilmediler hiç. Hiç böyle bir şeyden haberleri olmadı. Lakin kadere külliyen teslim oldular. Kadere nasıl teslim oldular? 1000 kişinin, 2000 kişinin okları arasına tek başına ölümden korkmadan girerken teslim oldular. Rızık konusunda Allah'a %100 itimat edip 2 çocuğumuz olsun fazlasını bakamayız demediler. Medine'de kıtlık vardı. Bir avuç buğday bulamadıkları günlerde her sene 2 tane, 3 tane çocukları oldu. Her bir hanımlarından birer çocuk elde ettiler. Yeter, daha fazlasını bakamayız demediler. Çünkü imanı öz olarak almışlardı. Birinci meselemiz bizim. Şu hadisi şerif, İslamiyet konusunda onlarca cilt akide kitabı yazmaya gerek olmadığını anlatıyor. İslam bu. Cebrail aleyhisselamın özeti bu. Bir mümin şu İslam'ın 5 şartı konusunda pratik sorunu yaşamıyorsa, imanın 6 esası konusunda tereddütleri yoksa, kıyameti de kapısında hazır şu anda başlamak üzere olan bir süreç olarak görüyorsa ve bunların hepsinde de kalitesi ihsan kalitesi ise o mümindir. Onun filan imama göre, filan alime göre şu konudaki hüküm nedir diye bilmesi gerekmiyor artık. Evet, ashab-ı kiramdan İbn Abbas mesela, İbn Abbas çok daha fazla şeyler bildi daha sonra. Kur'an'ın derinliklerine indi. O ilimdi. İlimdi, uzmanlaştı, derinleşti, Allah önünü açtı, yolunu açtı, gitti. Ama iman şu hadisi şeriftir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Size dininizi öğretmek için geldi. İslam dini budur. Bunun dışında uzatılan felsefeler insanların ahirette hesabını vereceği şeyler değil. İlimdir, uzmanlaşmadır, ayrı bir konu. Ona hürmetimiz olur. Lakin tarlasındaki Müslümanın dini bu hadisi şeriftir. Bu birinci meselemiz, hadisi şeriften çıkarılması gereken. İkinci meselemiz, burada İslam sorusuna cevap veriliyor. İman sorusuna cevap veriliyor. Ondan sonra da İslam ve iman, ki İslam pratikte Müslümanın organlarıyla yaptığı ibadetlerden oluşan bir cevap da ortaya çıkıyor. İman da kafa yapısını oluşturuyor müminin. Müminin kafa yapısıyla, vücuduyla ortaya koyacağı ibadetler arasında bir ortak zemin oluştu. Yani müminin inancına iman dedik, pratik ameline de İslam dedik. Üçüncü soru, bu beyindeki imani olgunun, Allah'a imanın, kitaba imanın, meleklere imanın, kadere imanın, ahirete imanın namaza nasıl yansıması gerektiğini üçüncü soru açıklıyor. Müminin orucunda ahiret nasıl hissedilir? Mümin zekat verirken, bu İslam'ın 5 şartına ait zekatı verirken ahirete inancı, meleklere inancı, kitaba inancı nasıl yansıyacak? Bu soruda Cebrail aleyhisselam ihsan nedir başlığıyla bir gündem açıyor. İhsan nedir diyor. O güne kadar demek ki ashab-ı kiram ihsan kelimesini Arapça olarak biliyorlardı. Arapça olarak ihsan bir şeyi güzel yapmak demek. Hasan kelimesi de bu kökten geliyor. Güzel demek. İhsan Arapça bir kelime olarak bir şeyi güzel yapmak, iyi yapmak anlamında. Ama ihsan kelimesini Cebrail aleyhisselam ashab-ı kiramın gündemine kavram olarak sokuyor. Ne buyuruyor? İhsan nedir deyince cevap olarak görüyormuşun gibi onu Allah'a ibadet etmendir diyor. Evet, sen ne kadar Allah'ı görmüyor biriysen de o seni görüyor ya. Demek ki Allah'ın beni görüyor olmasına olan inancım benim de onu görüyor olmamı gerektiriyor. Düşünce olarak. Bu namaza yansır. Dolayısıyla mümin namaz kılarken Allah-u Teala'nın huzurunda görüldüğünü, izlendiğini hissederek namaz kıldığı için namazda sağa sola bakmaz, huşu içerisinde namaz kılar. Kalbi Allah'la beraber olur, beyni Allah'la beraber olur. Mümin zekat verirken, imanı gereği zekat verirken onu Allah'a verdiğini bilir, iyisinden verir, kırpmaz, kaçırmaz. Allah'ın karşılığını, bu zekatın karşılığını tam vereceğinden tereddüt etmez. Burada ikinci mesele olarak açtığımız konu, dininizi size öğretmek için geldi denen hadise, ihsan kelimesinin nereden girdiğini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü biz şimdi mesela din öğretilirken imanın, İslam'ın şartlarını öğreniyoruz. İmanın şartlarında bir takım kelam denen ilme ait meselelere giriyoruz. Uzun uzun konular konuşuyoruz. Ama şöyle bir geçmişi toparlarsak, dinle ilgili talimatlarda ihsan diye bir kavram kullanmıyoruz biz. Onu belki de işte tasavvuf erbabının, çok Abdülkadir Ceylanilerin, Hasan Basri'lerin ilgilendiği bir kavram olarak, yani ihsan diye bir kavram bizde yok zaten. Hele çocuğa bunu öğretmiyoruz. Çok uç bir konu bize geliyor. Halbuki dininizi size öğretmek için geldi de ihsan var. Ve üçüncü başlık bu ihsan. Nasıl Müslüman İslam'ın içini dolduracak şartlarda muhasebesini düşünüyorsa, imanın içini dolduracak kavramlarda bir muhasebe endişesi hissediyorsa, o Müslümanın bir de ihsan mücadelesi olması lazım. Yani kuru bir ibadet, kuru bir iman değil, ihsan düzeyinde iman. Kadere inanırken, kitaba iman ederken ihsan düzeyinde. Yani Allah'ın kitabını eline aldığında mümin ihsan düzeyinde o kitaba tutar. Bizzat onu Allah'tan alıyormuş gibi. Allah'ın kitabını açıp okurken Allah Teala'yı dinliyormuş gibi okuması ihsandır. Melekleri, Allah Teala'nın meleklerini, Kur'an-ı Kerim'de isimleri belirtilenleri isimleriyle, ismi belirtilmeyen melekleri de umumen tıpkı görüyormuş gibi hisseder. Neden? Allah-u Teala ona meleklere iman etmesini emretmiştir. Ben melek hiç görmedim diye bir özrü olmaz. Görmemesi gerekmiyor. Allah dedi ya, Allah var dedi ya, bu ihsan düzeyinde iman bu demek. Demek ki imandan, İslam'dan sonraki en hassas ilk celsede öğretilmesi gereken ve sonra da Bedir mücahitlerini, Uhud mücahitlerini yetiştiren eğitim mantığında ihsan 3 numaralı madde. Bu sebeple bir başlık açtık. Yani ihsan bu hadiste niye burada duruyor, bunu iyi anlamamız lazım. Aksi takdirde şu andaki işte yaşlı hacı efendiler, haçtan geldikten sonra o daha titiz namaz kılıyor. İşte çok derin ilmi olanlar daha titiz namaz kılıyorlar. İşte Mekke'de oruç tutanlar daha iyi tutuyorlar. İhsanı çok uç noktalarda uzmanlık konularından birisi olarak İslam'da böyle herkesin seviyesinde değil, üst seviye, Hasan Basri'ler, Fudayl bin İyad'lar seviyesinde gören anlayış yanlış bir anlayıştır. İslam'la, imanla beraber hemen bir de ihsan mücadelesi başlıyor. Mümin sürekli imanında, İslam'ında yükselmeye çalışıyor. Bunu namazda hemen ihsan düzeyinde namaz arar, ihsan düzeyinde oruç arar, ihsan düzeyinde zekat infakı arar. Neden? Çünkü ihsan din öğretilmek için yapılmış bir oturumun üçüncü maddesidir. Dördüncü sorusu, buraya gelen bu misafir şahsın dördüncü sorusu kıyametle ilgili. Mesela cihadı da sorabilirdi. Çünkü bu Cebrail aleyhisselam bu talimatı verdikten sonra bir sürü cihat hareketi yapıldı. Mesela aile hukukundan söz edilebilirdi. Mesela faizden söz edilebilirdi. Faiz haram mı dinde diye sorulabilirdi. Mesela evlilikle ilgili bir soru olabilirdi. Mesela hicret konuşulabilirdi. Şimdi hicret etmeyenler ne olacak denir. Konu çok. Ve o gün Medine-i Münevvere'yi çok yoğun işgal eden konu var. Mesela çok büyük ihtimalle bu hadis-i şerifin konuşulduğu o celsenin, oturumun yapıldığı gün Yahudiler Medine'deydiler ve baş belasıydılar. Fitne çıkarıyorlardı. Bu Yahudiler hakkında ne düşünüyorsun? Bu lanetli millet ne olacak? Diyebilirdi Cebrail aleyhisselam. İşte hırsızlık yapan ne olacak? Zina yapan ne olacak? İçkinin, alkolün hükmü nedir? Çok hassas ve çok önemli toplumu toplum yapan başlıklardan bir tanesi seçilebilirdi. Ama konu ne? Kıyamet ne zaman? Dördüncü soru, kıyamet ne zaman? Seyyid Kutub'u rahmetle anmak için zikredelim. Kaf suresinin girişinde Kur'an-ı Kerim'in kıyamet vurgusunu ısrarla neden yaptığına dair çok güzel izahı var. Diyor ki asıl sorun, yani kafirlerin isyanında, bundan biz esinlenerek diyoruz ki müminin de gevşek davranmasında asıl sorun toprağın altına gidiş sorunudur. İnsan ne kadar toprağın altına ait, o döneme ait imanı varsa o kadar Allah'tan korkuyor. Çünkü sünnetullah gereği dünyada hesap sormuyor Allah. Bütün hesaplaşmalar toprağın altına ait döneme, ahiret, kıyamet dönemine havale edilmiş. O güne itimat etmeyen, o günün vukuuna güveni olmayan birisi için Allah'tan korkmaya gerek yok. Bir mümin ne kadar ölümü hissediyorsa, o ölümden sonraki hesabı da o kadar hissederse, o mümin alkole uzanmaz, o mümin başka bir harama uzanmaz, o mümin cihada koşar. Bu sebeple Cebrail aleyhisselam onlarca başlık sorma yerine sadece kıyamet ne zaman dedi. Ne cevap aldı? Peygamber olarak ben de bu konuda bir şey bilmiyorum. Böylece iman, cihat, ibadet, muamelat, her ne gerekiyorsa ashab-ı kirama ana şifreyi verdi Cebrail aleyhisselam. Kıyamet. Kıyamete dair ciddi bir bilgi varsa, o zaman ve iman oturmuşsa bunun üzerine, ciddi bir iman da söz konusuysa, ona sadece koş Uhud'da şehadete dersin. O da ne der sana? Uhud eteklerinde cenneti hissediyorum der. Bu salkımı yiyecek kadar bekleyemem ben. Cennete gireceğim der. Şu topal ayağımla cennette koşamam mı ben der. Çünkü kıyamete ait senaryo onun kafasında hayal değil. Cenneti Uhud dağının dibinde görebilme anlayışıdır bu. Bu İnfitar suresini okurken bayılan Ömer'in anlayışıdır. Cehennem anlatıldığında önünde tutuşmuş ve onu cehenneme atıyorlarmış gibi hisseder. Neden? Mesele kıyamet meselesidir. Dolayısıyla din öğretilirken Cebrail aleyhisselam dininizi öğretmek için geldiği bir oturumda konuştu, sorular sordu. İslam, iman, ihsandan sonra en önemli konu ahiret, cennet, cehennem, mizan, sırat konularının canlı tutulmasıdır demek ki. Tam aksine dünyevi konularda felsefelere dalıp dalıp daha sonra cennete cehenneme gelince onları böyle teğet geçen bir anlayışla devam eden eğitim dini felsefe edinmiş bir nesil yetiştiriyor. O nesle şehadeti anlattın mı ama diye başlayan bir sürü cevap veriyor. İnfak istediğin zaman kendine göre özürler beyan ediyor. Çünkü ahiret çok uzakta. O Nuh Aleyhisselam'dan da çok yaşayacağını düşünüyor. Sülalesinden, yakınlarından, akrabasından kimse 80 yaşını bulmamıştır. O 180'i hesap ediyordur. İman, İslam ve ihsan konusundan sonra en önemli konu demek ki din eğitiminde kıyametin canlı tutulmasıdır. Burada önemli bir konu var. Aslında kıyamet ne zaman sorusuyla ortaya çıkan bu gündem ikinci sorunun beşinci maddesi zaten. Ahiret gününe iman zaten var. Bu adeta bir kere daha dikkat çekmek. Çünkü orada altı maddenin içinde bir madde olarak kalıyor. Ama burada yeniden canlandırılıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bile vaktini bilemediği sadece bazı işaretlerinin gündeme geldiği bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bir mesele daha var. Böyle büyük din oturumunda Allah Cebrail göndermiş. İlk talebeler ashab-ı kiram oturmuşlar. Cebrail aleyhisselam asistan gibi oturmuş. Baş hoca din öğretiyor. Asistan soru soruyor. İlk talebeler, raviler, ömerler oturmuşlar. Kıyamete kadar devam edecek dini öğreniyorlar. Sorular arasında kıyamet soruluyor. Cevap yok. Sorulanla soran aynı bu konuda. Bari işaretlerden söz et deniyor. Kimsenin vaktini bilmediği şey için tek ipucu işaretler. İşaretlerde iki şeyden söz ediyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Birisi annelere saygısızlık yapılması, ikincisi şehirlerde bina yarışı yapılması. Bina yarışı da annelere saygısızlık da kıyametle ilgili süreçte kırmızı çizgiyi gösteriyor. Kırmızı çizgiye yaklaşılmış demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şeklinde ise o bina yarışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çorapsız, çıplak adamların gelip günün birinde yöneticisi olması olarak yorumluyor. Her halükarda yani fakir fukaranın şehirlerin hakimi pozisyonuna gelmesi, fakir fukaranın bir yolla insanlara hükmeden yöneticiler haline gelmeleri, fakir fukaralık bir ayıp olduğundan değil, insanlık teamülüne ters olduğundan dolayı bu hale gelmesi insanlığa belli bir müreffehlik düzeyi getirebilir. İnsanların annelerine saygısızlığı hürriyetten şundan bundan hayat tarzından kaynaklanabilir. Anneler bile bunu benimseyip ses çıkarmıyor olabilirler. Ama kıyametin ipini koparan afetlerdendir bunlar demek ki. Bunu da bu hadisi şeriften öğrenmiş olduk. Tekrar hadisi şerifimizi özetleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabileriyle beraber otururken yabancı birisi şeklinde Cebrail aleyhisselam geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara cevap veriyor. Birinci sorusu İslam nedir? İslam'ın şartlarını sayıyor. İkinci sorusu iman nedir? İmanın şartlarını sayıyor. Üçüncü sorusu ihsan nedir diyor. İhsanı tarif ediyor. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya. Onun seni görmesine imanın senin onu görmen seviyesine getirmeli ki iman olsun bu. Demek ki iman ve İslam'da bir kalite mücadelesi var. Bu kalitenin dindeki adı ihsan. İhsan tasavvuf erbabına ait bir kavram değil, Peygamber aleyhisselama ait bir kavramdır. Ashab-ı kiramın gördüğü ilk eğitimdir. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sorulan dördüncü soru kıyametle ilgili, bu konuda bir şey bilmediğini söylüyor ama işaretleriyle ilgili de söz ediyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.